쿠쿠수.
Bugün 29 Mart 2021 Pazartesi, saatlerimiz Türkiye'de 14'ü gösteriyor. Leyla Kokusu başlıyor. Programımızı Didem Güner'i hazırladı. Kumanda masasında Cihan Aktepe var. Mikrofonda spikeriniz ben Arzu Türkdoğan. Türkiye saatiyle 14.50'ye kadar sizlerle olacağız bugün. Programımız boyunca bizleri telefonla arayabilirsiniz. Telefon numaralarımız 0090 312 463 34 21 olacak. Aynı zamanda bizi Türkiye'nin Sesi radyosu.com adresinden dinleyebilirsiniz. Ya da TRT Dinle mobil uygulamasından da yine programımızı dinleyebilirsiniz. Yayın sonrasında eğer bize ulaşmak isterseniz leylakokusu@trt.net.tr elektronik posta adresimizden ve Leyla Kokusu Instagram hesabımızdan bize ulaşabilirsiniz. Bugün iki değerli konuğumuz olacak programımız içerisinde. Samsun Ayvacık Anaokulu Müdürü Öğretmen Nurten Akkuş'u, onun öğretmenlik hikayesini, aldığı ödülleri öğreneceğiz kendisinden. Bir de sağlıkla ilgili bir konu başlığımız var. Homeopati tedavisinden bahsedeceğiz. Nasıl bir tedavi ve kimlere uygulanabilir? Bunu soracağız uzmanına. Türkiye Homeopati Derneği Başkan Yardımcısı Elif Alın telefon hattımızda konuğumuz olacak.
İster cebim boş olsun, ister canım sıkılsın. Hayat gelirse gelsin, üstüne dolar çıkarsa çıksın.
Sevenlere kıyanlar bizi duyarsa duysun. Yeter ki sevgin olsun kalbimde, yeter ki orada dursun.
Seninle her şey olur. Umut yolunu bulur. Çiçeklenir ağaçlar. Kokuların rengi duyulur. Seninle her şey olur. Er ya da geç bir yol bulunur.
İster sevap yazılsın, sahte dostlar elensin, boşver, hayat yorarsa yorsun.
Ufak tefek nazarlar bırak değerse değsin. Yeter ki sevgin olsun kalbinde, yeter ki orada dursun.
Seninle her şey olur.
Umut yolunu bulur. Çiçeklenir ağaçlar. Kokuların rengi duyulur.
Seninle her şey olur. Er ya da geç bir yol bulunur.
Seninle her şey olur.
Yolunu bulur. Çiçeklenir ağaçlar. Kokuların rengi duyulur. Seninle her şey olur. Er ya da geç bir yol bulunur.
Seninle her şey olur. Er ya da geç bir yol bulunur.
Sevgili dinleyicilerimiz, Hint asıllı iş adamı Sunny Working, eğitim alanında projeler geliştirmek amacıyla kurduğu ve onursal başkanlığını eski Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Bill Clinton'ın üstlendiği Working Games Foundation tarafından organize edilen Küresel Öğretmen Ödülü Komitesi'nin 2018 yılı için seçtiği en iyi 10 öğretmen arasında bir Türk öğretmen de yer alıyordu. Dünyanın en iyi 10 öğretmeni arasına girmeyi başaran Nurten Akkuş, yalnız gurur değil aynı zamanda umut kaynağı da oldu. Şimdi öğretmenimiz Nurten Akkuş telefon attığımızda bizlerle birlikte. Merhaba.
Merhaba herkese sevgiler, selamlar Samsun'dan.
Teşekkür ediyoruz, sağ olunuz. Biz de size sevgilerimizi, saygılarımızı yolluyoruz. Çok güzel bir özgeçmiş var elimde. Başarılarla, ödüllerle dolu bir öğretmenin özgeçmişi. Nasıl öğretmen oldunuz? Onu sorarak başlayalım Nurten Hocam.
Tabii ki. Şöyle bahsedeyim, ben çocukluğun oyunla oyun döneminin çok önemli olduğunu düşünüyorum bu anlamda. Benim için de çok büyük katkıları olmuştur. Öğretmenliğe ben oyun yıllarımda, çocukluk yıllarımda bir hayal olarak başladım aslında. Gelirdim okuldan, öğretmenimi taklit ederdim, onun yaptıklarını yapardım. Bir zaman sonra bu tabii ki oyunların içerisinde sergilenen bir durum mu, hayal mi, yoksa gerçekten ben bunu istiyor muyum dediğim dönemlerde yine öğrencilik yıllarımdaydı. Lisenin önünde artık öğretmen olmaya karar vermiştim. Evet, oyunlarımda çok zevk alarak oynadığım bir oyundu. Hayallerim de çok güzel bir yere sahipti. Ama ben artık onun yaşamımın bir parçası olsun istiyordum. Ve bütün tercihlerimi öğretmenlik üzerine yaptım. Üniversite yıllarında da bu anlamda hem arkadaşlarımdan öğrendim. Çok şeyler vardı, öğretmenlerimizden öğrendiklerimiz vardı. Bir yandan da kendim bir yöntem varsa bunu farklı yöntemler şeklinde nasıl dönüştürebiliriz? Bununla ilgili çok araştırmalar yapardım. Bu bana evet üniversitede ikincilik getirdi. Ama amacım benim üniversite ikincilik elde etmek değildi. Sadece öğretmenlik alanında daha farklı neler yapabiliriz? Aslında ilk izlerini o yıllarda yaptığım bir durumdu. Bu araştırmalar benim farklı teknikler, yöntemler uygulamama da projeler geliştirmeme de vesile olmuştu. Bu anlamda aslında benim öğretmenlik yolculuğum belirli bir noktadan sonra başlayan değil, bence hayatımın tamamını kapsayan bir dönem haline geldi ve bundan sonrasında da kısmeti yine öğretmenlik benim yaşamımın bir parçası olarak devam edecek.
Peki biraz önce sizi anons ederken de dinleyicilerimize duyurduk. Küresel Öğretmen Ödülü ve siz bu komitenin 2018 yılı için seçtiği en iyi öğretmen 10 öğretmen arasında yer alıyorsunuz. Küresel Öğretmen Ödülü'ne kimler nasıl aday gösteriliyor? Onu sizden öğrenelim.
Tabii ki. Küresel Öğretmen Ödülü Global Teacher Prize eğitim alanında verilen en üst noktadaki ödüldür. Hatta dünya çapında eğitim Nobel'i olarak tanınır. Birçok ülkenin katıldığı ve birçok ülkenin de komite tarafından organize edildiği bir kitle tarafından bunun seçimi gerçekleştirilir. Yani birçok ülkeden seçici kişilerin yer aldığı ve uzmanların yer aldığı bir ekip tarafından yapılıyor. Work Vakfı tarafından organize edilen ve Sunny Work Vakfı zaten bunu organize ediyor. Kurucusu da Sunny Work'i. İngiltere merkezli bir vakıf. Zaman zaman Bill Clinton mesela onursal başkanlığını yapmıştır. Zaman zaman farklı isimlerin de organize ettiği ve onursal başkanlığını yaptığı bir vakıf. Bu anlamda çok güzel bir şeye vesile oldu. Evet, ve bu bana kısmet oldu. Bu anlamda da çok mutluyum. Dünyada ilk kez bir Türk öğretmen eğitim Nobel'ine aday gösterildi. Harika bir duyguydu. Dubai'de ödül töreni gerçekleştirildi ve rekor başvurunun olduğu bir süreçti. 173 ülke ve 30 binden fazla öğretmenin yer aldığı bir başvuru sonucunda dünyada ilk kez bir Türk öğretmenin de eğitim Nobel'ine aday gösterildiği bir dönemdi. Çok mutluydum, halen çok mutluyum. İlk defa bayrağımızı orada açma şansına sahip oldum. Ve nasıl ilerliyor bu süreç? Hem yaptığım eğitim alanındaki çalışmalar hem de toplumsal alanda yaptığımız çalışmalar. Bir noktaya farklı bir bakış açısıyla bakabilmek, bir insanın hayatına değer katabilmek, aslında onların fark yaratmak olarak nitelendirildiği belirli süreçler var. İlla bir alanda sizin hakim olmanıza gerek yok. Hep zaten baktığımızda öğretmen hikayeleri farklı farklı. Yeter ki ilham olsun, farklı insanların mesela Türkiye'deki sadece öğretmenleri örnek olması değil, Amerika'daki de, İngiltere'deki de, Afrika'daki öğretmene de hitap edebilmesi çok önemli. Bu anlamda yapılan çalışmaların daha çok insana fayda sağlaması çok önemli. Ve sizin öğretmenliğe olan tutkunuzu da bir yerde aslında görmek istiyorlar. Bununla ilgili bir önce şu anda da zaten başvuru sürecindeyiz. Aslında program kapsamında da olması çok güzel oldu bize için de. Bunu tekrar dile getirme şansına sahip olduk.
Evet.
Şu anda da tekrar başvurular devam ediyor 2021 için. Bu anlamda da önce bir form var. Global evet. Teacher Prize sayfasından girdiklerinde kendilerini aday gösterebilirler veya başkaları o kişiyi, öğretmenlerimizi aday gösterebilir. Buradaki formu dolduruyoruz. Benimle gelişen süreçte sonrasında bir online mülakat gerçekleştirmişlerdi.
Evet.
Ve sonrasında da seçim gerçekleşmişti.
Peki siz şimdi ben sizinle ilgili bilgileri okurken gerçekleştirdiğiniz pek çok projeyi gördüm. Bir kere o projelerden de bahsetmenizi isteyeceğim ama bu projelerden hangisiyle 2018 yılında aday gösterildiniz onu öğrenelim.
Tek bir projeyle değil, zaten genel olarak bakıyorlar sizin öğretmenlik olarak yaptığınız çalışmalar neleri, hangi alanlarda fark yarattınız, öğretmenliğe bakış açınız nedir? Evet. Kapsamlı olarak yapılan bir araştırmanın sonucunda bu gerçekleştiriliyor. Yoksa sadece tek bir proje yapmanız
yeterli
bu listeye girmeniz için çok da yeterli değil, evet. Ama benim ilk yaptığım mesela Baba Bana Bir Masal Anlat projesi vardı. İlk yazdığım projeydi ve şu an vakıf tarafından da kültürel cinsiyet eşitsizliğine de en iyi çözüm noktalarından biri olarak gösterildi ve kendi okullarında da uygulanıyor.
Nasıl bir projeydi?
Babalarımız gelip haftada bir masal anlatıyordu. Aslında baba çocuk ilişkisi nasıl geliştirebiliriz diye yola çıkmıştım. Kırsal bir bölgedeydim ve bunu yapabilmek için ince bir dokunuşa ihtiyacımız vardı.
Evet.
Hem babalarımızın sıkılmadan katılabileceği hem de çocuklarımızın eğlenerek bu süreçte dahil olabileceği bir şey olması lazımdı. Bu da masal çok mantıklı geldi bana. Masal yoluyla her ikisinin arasında bir köprü oluşturabiliriz diye düşündüm. Önce babalarla başladım sürece. Baba Bana Bir Masal Anlat projesi ismini oradan alır. Ama sonrasında erkek rol modellerinin eğitim sürecine katılması benim istediğim şeydi. Yani isterse bir çocuk dedesini de masal kahramanı olarak getirebilirdi. Sonrasında bu farkındalık arttı. Yerli ve yabancı basında da farklı vakıflar tarafından da filmleri çekilmek üzere İngiltere'den de örneğin geldiler. Amerika'dan da geldiler. Filmlerini çekmek için geldiler.
Evet.
Ve bu anlamda da yaptığımız çalışmalardan bir tanesiydi. Ve diğer bir çalışmalarımızdan bir tanesi de Oyuncak Kumbarası projesiydi. Bu anlamda Türkiye'nin farklı bölgelerindeki köy okullarına yine destekler sağladık. Okumak isteyen kadınlarımızın yine girişimcilik alanında desteklenmesi için de çalışmalar gerçekleştirdik. Kaymakamlık ve belediyemiz, Milli Eğitim Müdürlüklerimiz dahilinde. Kadınlarımız için mesela halk eğitim merkezimizle beraber uzman kişilerimizin davet edildiği köy atölyelerini kurduk. Köylerimizi gezerek oradaki kadınlarımızla beraber olup orada paylaşımlar gerçekleştirdik. Kadınlarımızın da çünkü kişisel ve sosyal gelişimlerinin desteklenmesi lazımdı. Yine çok değer verdiğim projelerden bir tanesidir. Bana Bir Gül Ver projesi. Bu kapsamda da bizim çınarlığımız, yaşlarımız, değerlerimiz çok kıymetli. Bu değerlerle çocuklarımızın birleştirilmesi gerekiyordu. Çocuklarımızın onların değerleriyle gelişmesi lazımdı. Bu farkındalığı da arttırmak için yaşlarımız ve yeni nesil kuşaklarımız arasında bir bağ oluşturmayı hedefledim. Örneğin yaşlarımız gelip derslerimize katılırdı, beraber sosyal etkinlikler düzenlenirdi. Çocuklar yaşlarımızdan aldığı o feyizi gerçekten doya doya yaşıyorlardı. Çünkü onların o özverilerine, o fedakarlıklarına, o değerlerine de çocuklarımızın hakikaten yetişirken ihtiyaçları var. Toplumsal temelin sağlam atılması gerekiyor değerler eğitiminin de. Diğer projelerimizden birçok projemiz var bunun gibi.
Evet.
Kadınların birçok aslında role sahip, yani bir yandan aileler, bir yandan örnek olarak babalar süreçte en etkin katılan kişilerden biri. O yörenin, bölgenin değişimi, kültürel olarak gelişimi, kültürel değerlerin tekrar ortaya çıkabilmesi için bir gönüllü ekip kurmuştuk. Bu gönüllü ekibimizle oranın gelişimi ve kalkınması için çalışmalar gerçekleştirdik. Bunun gibi birçok eğitim ve toplum alanındaki çalışmaların bütünü bu başarıyı bana elde ettirdi. Ama tabii ki hedefimiz hiçbir zaman bizim Ve şey değildi, yani bir ödül alalım, bir ulusal ödülümüz olsun, bir uluslararası ödülümüz olsun anlamında değil. Bir insana daha nasıl faydalı olabiliriz diye çıktık bu yola.
Evet.
Bu anlamda işte insan odaklı baktığımızda zaten farkına varılıyor bir noktadan sonra ve fark edilme olasılığınız da artıyor.
Hı hı. Peki şimdi siz sohbet içerisinde 2021 yılı içinde yine aynı projeye başvuruların olduğundan bahsettiniz.
Tabii.
Hem
evet.
onu sorayım hem bir de geleceğe yönelik başka amaçlar, planlar, çalışmalar var mı? Onu öğrenelim.
Tabii. Evet, 2021 Küresel Öğretmen Ödülleri için başvurularımız devam ediyor. Global Teacher Prize web sayfası üzerinden başvurularını gerçekleştirebilirler. İki yolla yapabilirler bunu. Ya kendilerini kendileri adaylık gösterebilirler ya da bir başkası bu öğretmenlerimizi aday gösterebilir. Nihayetinde eğer ilgi çekici olarak gördükleri öğretmenler varsa dünyanın neresinde olursa olsun onlarla mutlaka bir mülakat gerçekleştireceklerdir ve daha derinlemesine bir araştırma yapılacaktır. Önce en iyi 50 öğretmen seçilir. Aday adayı. Sonrasında da en iyi 10 öğretmen küresel öğretmen ödülü eğitim Nobel'ine aday gösterilen isimler olur.
Hı hı.
Süreç bu şekilde ilerler. Süreç örneğin şu an Nisan ayında başlıyor ama Ekim ayına kadar değerlendirmeler, en iyi 10 değerlendirmede ödül töreni derken devam edecek olan bir süreç. Ve zaman zaman zaten eski finalistlerin de yeni finalistlerin de bir araya geldiği toplantılar, çalışmalar, projeler de organize ediliyor.
Evet.
Tek bir yıla sadece finalist olması yetmiyor. Bunun dışında zaten birbiri üzerine katan projelerde de dahil olmanız isteniyor sizden. Çünkü eğitim alanında örnek olacak çalışmaları birlikte yürütülmesi amaç, hedef bunlardan bir tanesi. Bu anlamda birer eğitim elçisiyiz biz aynı zamanda. Hem ülkemizdeki hem de dünyanın farklı bölgelerindeki öğretmenlere ilham olabilmek hem vakfın hem de bizlerin en önemli istediği şeylerden bir tanesi. Hı hı. Bunun için çalışmaya devam edeceğiz. Artık küresel çaplı çalışmalarımız devam ediyor. Bir tarafım diyorum her zaman kırsal, her zaman kırsaldaki insanlara destek olmaya devam edecek. Ülkem için çalışacağım ama bir yandan da bir tarafımız da küresel, dünya çapında da çalışmalarla yine örnek olmaya devam edeceğiz. Bu anlamda 2019'da da yine Hindistan'dan küresel öğretmen ödülüne layık görülmüştüm. Ve 2019 Aralık ayında da Dubai'den dünyanın ilham veren öğretmen ödülünü aldım. Bu çok güzel bir mertebe. Hem eğitim Nobel'ine aday gösterilebilmek, hem ilham verebilmek ve dünyada bunun duyurulması çok güzel bir şey.
Evet.
Ne mutlu ki bize nasip oldu ama en çok gururum kendimden ziyade bu gururu ülkeme yaşatabildiğim için. Çocuklarımdan aldım bu feyizi dünyanın dört bir tarafını anlatabildiğim için en büyük gururum. En büyük gururum da ödülüm de her zaman çocuklarımın ve insanların sevgisi oldu. Her zaman da öyle olmaya devam edecek.
Biz de size daha nice başarılar diliyoruz. Çok teşekkür
çok
ediyoruz
teşekkür
programımıza katıldığınız
çok
için.
Sağ olun.
Görüşmek
üzere.
Hoşçakalınız. Samsun Ayvacık Anaokulu Müdürü Öğretmen Nurten Akkuş konuğumuzdu.
Başında hem sonunda gördüğün tüm rüyalar yutacak seni uykunda aynanın arkasından sana bakan bir yüz daha olacaktır her zaman tek sen yoksun unutma dünya senin için değil dünya herkes için sanda arada da bir kaldır başını bak binlerce insan etrafta yani merkez değilsin kendine gelmelisin başında hem sonunda gördüğün tüm rüyalar. Acıtacak seni uykumda, aynanın arkasından sana bakan bir yüz daha olacaktır her zaman. Tek sen yoksun unutma, dünya senin için değil, dünya herkes için dönüyor, hep dönecek. Sen olsan da olmasan da arada da bir kaldır başını, bak binlerce insan etrafta, yani herkes değilsin, kendine gelmelisin.
Devam ediyor.
Sevgili dinleyicilerimiz, sağlık çok uzun süredir herkesin gündeminde değişmeyen bir konu. Küresel salgınla birlikte COVID-19 ilk sırada yer alıyor ama diğer hastalıklar da ortadan kalkmış ya da azalmış değil. Biz hastalıklar değil, tedavi üzerine konuşacağız. Türkiye'de az bilinse de dünyanın birçok ülkesinde kullanılan homeopati oldukça etkili bir tamamlayıcı tıp yöntemi. Homeopati hakkında bilgi alacağız şimdi. Türkiye Homeopati Derneği Başkan Yardımcısı Elif Alın telefon attığımızda konuğumuz. Merhaba efendim, hoş geldiniz programımıza.
Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkür ederiz.
Selamlar.
Sağ olunuz, çok teşekkür ederiz. Ben biraz bahsettim homeopatiden ama nedir homeopati? Tanımını alarak başlayalım sizden.
Tamam, kısaca, vaktimiz de kısıtlı. Homeopati kısaca doğal, çünkü doğal maddeler kullanılıyor. Modern tıptaki gibi eczaneden aldığımız sentetik laboratuvar ürünü farmasötik ilaçlardan tamamen ayrı bir şekilde doğal maddelerin kullanıldığı doğal, yan etkisiz, kalıcı ve bütünsel bir tedavi. Yani birkaç farklı rahatsızlığınız, egzemanız, tiroidiniz ve sürekli sistit olan bir yapınız varsa aslında biz genelde tek bir ilaç veriyoruz ve bu bütün farklı semptomlarınız, hatta bununla beraber duygusal anlamda bir dengesiz duygunuz, çok çekingen olabilir, sunum yaparken çok terliyor olabilir, çok depresyon olabilir, duygusal düzleminizle beraber bütünsel bakan bir yöntem.
Peki nasıl yapılıyor homeopati tedavisi?
Şöyle, homeopati bir kere kolay bir eğitim, kolay öğrenilecek bir yöntem değil. Evet, dediğiniz gibi Türkiye'de de geleneksel ve tamamlayıcı tıp daire başkanlığı geçtiğimiz 7-8 senede Türkiye'de aslında var olan bir birim. Tamamlayıcı tıp tedavisi altında şu an Türkiye'de de yasal homeopati. Biz dernek olarak bunun içinde oldukça çaba sarf ettiğimizi söyleyebiliriz ama bizde daha yeni, 6-7 senedir yasal. Halbuki dünyaya baktığımızda İsviçre, Almanya, Küba sağlık konusunda çok ileri. Bu tip ülkelerde Rusya, devlet sigortası, sağlık sigortası kapsamında çok uzun yıllardır çok geçerli bir tedavi. 250 yıllık bir geçmişi var. Dünyanın ileri gelen, işte dediğim gibi İsviçre, Küba gibi, hatta Küba Covid pandemisinde halka önleyici olarak homeopatik ilaç ile korudu. Hindistan hükümeti öyle yine. Uzun yıllardır dünyada geçerli bir yöntem olması dolayısıyla Dünya Sağlık Örgütü tarafından da aslında 5 alternatif tedaviden biri olarak kabul edilmesi durumunda tabii ki birçok ülkede tamamlayıcı tıp adı altında da uygulamaya konuldu, aynı Türkiye'de olduğu gibi. Nasıl bir tedavi? Aslında sözel hikayeye dayalı bir tedavi. Biraz psikoterapiye benzer, küçük bir benzerliği var. Genelde kronik bir hastalık için 1,5-2 saat süren bir sözel bir görüşme, kişinin bütün şu anki ana şikayetinin detayları, eşlik eden diğer semptomları, tıbbi geçmişi, genetik eğilimleri, ailedeki hastalıkları, yaşadığı olaylar, hasta edici faktörler veya travmalar, her şeyi, metabolizmasına dair o kişiye ait özelliklerin her şeyini aslında sorup ana şikayetine en uygun, en benzer bu durumu sağlıklı bir insana verdiğimizde yaratacak maddeyi bulup benzerlik kanunuyla bir analizle ilerlediğimiz bir yöntem diyebiliriz.
Hı hı. Peki hangi hastalıklara uygulanıyor, kimlere uygulanıyor ya da kimlere uygulanamıyor bu homeopati hı hı. tedavi yöntemi?
Yine çok güzel bir tarafı homeopatinin, doğal ilaç olduğu için, doğal bir madde kullandığı için ilaç olarak biz ilaca remedi diyoruz. İçerisinde zaten bir laboratuvara incelemeye götürdüğünüzde bir madde de bulunuyor, kimyasal bir madde olmadığı için. Hamilelerde, emzirenlerde, gebelik sürecinde, yeni doğanda ya da artık biz yaşam gücüyle çalıştığını söylüyoruz. Yani yaşam gücümüz o homeostazisi yaratan en önemli kavramlardan biri. Hayatının sonuna gelmiş bile bir insan, belki bir metastasla artık son evrelerinde acı çeken bir insanın bile konforunu arttıran bir yöntem. Her yaşta, her hastalıkta kullanabiliyoruz. Ama AIDS'in ileri bir döneminde ya da kanserin, metastasın ileri bir döneminde yine de fayda görürsünüz. Ama her tedavinin bir sınırı var. Birçok faktöre bağlı. Yani eksik organları olup 15 ilacı, kimyasalı bir arada uzun yıllardır kullanan ve artık kendi doğal homeostazını kaybetmiş bir organizmayı en sağlıklı formuna geri getirmek bazen yaşa, eksik organlarına, baskılandığı semptomlarına göre de değişebiliyor. Ama muhakkak o ankinden daha konforlu bir duruma gelebileceğini de söyleyebiliriz.
Peki bu tedavinin bir yan etkisi ya da yanlış kullanıma bağlı olumsuz etkileri olabiliyor mu?
Hayır. Literatürümüzde eğer eğitimli bir homeopatsa, doğal madde olduğu için eğitimsiz, yani homeopatinin çünkü 2 günlük, aslında her ailede bir homeopati bilen bir ebeveyn olsa ne güzel deriz. Hı hı. Onların ulaşacağı ve kullanacağı potansiyel, yani ilaçların gücünden bahsediyorum. Çok mümkün değil. Yani çocuğunuz homeopatik ilaç şişesini içse bir seferde herhangi bir şey olmaz. Ama karıştırıp karıştırıp çocuk bütün homeopatik eczane dolabını içerse hafif yan etkiler görülebilir belki. Dolayısıyla çok mantıklı olmayan bir senaryo üzerine konuşmuş oluyoruz ama eğitimli bir homeopatın, tam donanımlı, iyi eğitimli bir homeopatın organizma tepkisini, remedinin reaksiyonu okuması dahilinde herhangi bir yan etki söz konusu değildir.
En son o zaman size onu sorayım. Bu tedaviyi uygulayacak kişiler nasıl bir eğitim alıyor? Belki bir sertifika alıyorlar, bilemiyoruz.
Evet, 2008'de başladığımızda Türkiye'de uzun dönemli eğitimleri Homeopati Derneği olarak veriyorduk ve Sağlık Bakanlığı'yla yaptığımız, işte 7 tane uluslararası konferans yaptık. Bir dönem sonra, yani 7-8 yıl önce yasal olduğunda, artık üniversitelerde hekim ve diş hekimlerine alanlarında kullanmaları için okutulmaya başladı. Şu an Medipol Üniversitesi, Süleyman Demirel Üniversitesi ve Ankara Yıldırım Beyazıt gibi birkaç üniversitede daha aslında son 3-4 senede oldukça fazla hekim ve homeopat yetişmeye başladı. Kısa süreli eğitimler maalesef henüz 17 hafta sonu. Biraz daha uzun, donanımlı, yani dünyada 4 senelik eğitim aslında birçok ülkede, İtalya, Hindistan, Fransa gibi, ama evet. Türkiye'de de eğitimde daha iyi bir standarda otursun diye biz de elimizden geleni yapıyoruz. Sanıyorum en çok önemli olan ne kadar iyi, ne kadar uzun bir eğitim aldı ve ne kadar uzun dönemli bir homeopati tecrübesi olduğu. Onun dışında aslında artık yavaş yavaş Türkiye'de yayılmış durumda. Bize de başvurup kimlere yönlendirebileceğimizi paylaşabiliriz dinleyicilerimizle.
Tamam, o zaman eğer böyle bir tedavi uygulanmasını istiyorsa kişiler kendilerine size ulaşabilirler.
Evet, öyle Homeopati diye. Derneği'ne internet web sitesinden, telefonlarından ulaşabilirler. Artık pandemi öncesinde de zaten online görüşmeler homeopatiye çok uzak şeyler değil. Başka şehirlerden online da yapılabiliyor. Hele pandemiyle artık hepimiz, her şey online oldu tabii. Ama onun öncesinde de zaten şehir dışı, yurt dışı danışanlara, hastalara ulaşma imkanımız oluyordu. Evet. İnternetten ulaşabilirler.
Peki.
Güvenilir, eğitimli homeopatlara.
Peki. Çok teşekkür ediyoruz Elif Hanım. Ben programımıza katıldığınız için.
Paylaşma imkanı verdiğiniz için ben çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar, iyi programlar dilerim.
Sağolunuz, iyi çalışmalar diliyoruz. Hoşçakalınız. Türkiye Homeopati Derneği Başkan Yardımcısı Elif Alın konuğumuzdu sevgili dinleyicilerimiz. Böylelikle bugün yavaş yavaş programımızın sonuna geliyoruz. Her pazartesi Türkiye saatiyle 14'te güzellikleri ve umudu paylaşmak için buluşmak üzere.
aşkın gönlümde kalsın. Ömrüm sensiz geçse de
kokusu.